Ayrım 16. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy, sayfa 138. Annenin aşığını doğrayan makas kızlar. Kanıtın Akrebin Peşinde adlı bölümündeki kesik elli cesedin izotop imzası sayesinde Türkiye'ye nereden geldiğinin bulunması öylesine ilgi çekti ki, benzeri tekniği kullanarak kimliği belirlenen bir başka cinayeti aktarmam gerektiğini düşündüm. 2005 yılının Mart ayıydı. Dublin'in kuzeyindeki Ballyboot'tan geçmekte olan kanalın kıyısında oynamakta olan birkaç okul çocuğu suda yüzen bir bacak gördüler. Ayakkabısı yoktu ama çorabı hala ayağındaydı. Uzun uğraşlardan sonra adamın kolları ikiye bölünmüş bedeni, dizinden kesik diğer bacağının her iki parçası bulundu da başı ve penisini bir daha gören olmadı. Besbelli katiller kimliğini gizleyebilmek için bir hayli gayret etmişti. Başı ve penisi eksik adam. Kurban 35-40 yaşlarında bir erkekti. Cildinin rengini oluşturan pigmentler dahi yıkıma uğradığından derisinin neredeyse tamamı beyazdı. Adli tıp uzmanları yaptıkları otopside hala siyahi bir deri parçasına ve pubik kıllarının özelliklerine bakarak adamın Afrikalı, Afro-Karayipli ya da Afro-Amerika kökenli olduğuna karar verdiler. Garda polisinin elinde adamın adı, kimliği, geçmişi, kökeniyle ilgili bundan başka hiçbir bilgi yoktu. Onun eşkalinde kayıp bildiriminde bulunan da olmamıştı. Doktorlara göre adam en az 10 gün önce öldürülüp parçalanmış ve suya atılmıştı. Omuzdan kesik kollarından parmak izi elde edilmekle birlikte ülkenin ve Interpol'ün veri tabanlarında karşılığı bulunmadı. İrlanda'ya giriş yapmış her yabancının parmak iziyle karşılaştırmayı düşündüler. Ama bu izler kartotekslerde tutulup bilgisayar ortamına aktarılamadığından, dolayısıyla gözle karşılaştırma binlerce saatlik insan emeği gerektireceğinden vazgeçtiler. İyi ki vazgeçtiler, çünkü kurbanın kimliği ortaya çıktığında sınır kapılarında zorunlu parmak izi alımından önce İrlanda'ya giriş yaptığı, dolayısıyla zaten parmak izlerinin alınmadığı anlaşılacaktı. İzotop imzası Afrika boynuzunu işaret etti. Tek çareleri Belfast Queen's Üniversitesi Çevre Mühendisliği Araştırma Merkezi, Çevresel Adli Bilimler ve Halk Sağlığı Laboratuvarına başvurmaktı. İrlanda Polis Teşkilatı Garda'nın bir dedektifi Michael J. Smith, burada çalışan iki akademisyenin Wolfram Mayer, Augustine ve Isla Fraser'ın kararlı izotop analizi yaparak kimliklendirmeye yardımcı olduklarını duymuştu. Adı geçen uzmanlar, adamın bacak kemiklerinin izotop imzasından 6-8 yıl önce Ekvator yakınlarındaki sıcak bir kıyı ülkesinden Dublin'e geldiğini buldular. Karmaşık hesaplar sonucunda olasılıkları azalttılar ve Afrika boynuzu civarında karar kıldılar. Bu durumda adam, Etiyopya, Somali, Kenya, Eritre, Uganda ya da Sudan'ın doğu kıyısından göç etmişti. Bu veri polisin işini bir hayli kolaylaştırdı. Çünkü söz konusu ülkelerden gelmiş 20 kadar kişiden DNA analizi için örnek almak istiyor, ancak makul şüphesi olmadığından bir türlü savcılık iznini kopartamıyordu. Üniversiteden gelen sonuç, elini güçlendirmiş olsa da izni alamadı, ta ki bir televizyon programı işe el atıncaya kadar. Katili televizyon programı buldu. Konu, İngiltere'de yayımlanan bir TV programının ilgisini çekti. Vakıf niteliğini taşıyan ve polisle sıkı işbirliği içinde yürütülen program, halktan gelen ihbarlar sayesinde pek çok suç soruşturmasına yardımcı oluyor. Tutuklanmaya yol açacak ihbarı yapana para ödülü veriyor ve bugüne değin bilgi verenlerin hiçbirinin kimliğini açıklamamış olmakla tanınıyor. Programın uluslararası niteliği var. Ben, katkıda bulunduğum bir soruşturma çerçevesinde benzeri özellikler taşıyan Hindistan'daki uygulamayı incelemiştim. Uygulamayı başlatan Dr. Gandhi PC Kaza, daha önce Andhra Pradesh Polis Kriminal Laboratuvarı'nın müdürüydü. Çocukların oynadığı ve bacağı gördükleri yerde çekilen canlandırmanın yanı sıra adamın gelmiş olabileceği 6 ülkeyi sıraladılar ve üzerindeki tişörtün fotoğrafını yayımladılar. Bu giysiyi evvelce görmüş olana çok yüksek bir ödül vaat ettiler. Kısa bir zaman sonra programı arayan ve ismi gizli tutulan Somalili biri, giysinin Kenyalı göçmen Farah Swale Nora ait olabileceğini, cinayetin büyük bir olasılıkla Malhol soyadlı 3 kadınla bağlantısı bulunduğunu bildirdi. Polis kadınların peşine düşünce sadece Kenyalı'yı öldüren ve daha sonraları makas kızlar adıyla anılacak canilere değil, tüyler ürperten başka gerçeklere de ulaştı. Kadınları yakan kız kardeş. Mulhall ailesinin fertleri 2005 Ağustos'unda tutuklandı. Üçü kız, üç erkek, altı çocuk sahibi John ve Kathleen Mulhall'un evliliği, kadının sürekli dayak yemesi nedeniyle sarsılmış, John çocuklardan bazılarını alarak evi terk ettiğinde karısı Farah Svaleh Noor ile ilişki kurmuştu. Kenyalı göçmenin de kadını dövdüğü herkesin bildiği bir durumdu. Anne Kathleen ile kızları Linda, sorguya çekildiğinde 4 çocuklu, 30 yaşında, okuldan terk, işsiz, kocasından ayrıldıktan sonra birlikte yaşadığı erkeğin çocuklarını istismar ettiği, alkol ve eroin bağımlısı eski bir hükümlüydü. İle Charlotte, 23 yaşında, o da ablası gibi alkol ve madde bağımlısı, evvelce ufak tefek bazı hırsızlık ve mülke zarar suçlarından hüküm giymiş, halen seks işçiliği ile geçinmekte olan bir kadındı. Cinayetle kesinlikle ilgili olmadıklarında ısrar ettiler. Birkaç hafta sonra Linda polisi arayarak cinayetle ilgili bilgisini paylaşmak istedi. Bunun üzerine polis anne ve iki kızının Bali Bot'ta oturduğu evi aradı. Buldukları kan izlerini sudan çıkan adamınkiyle karşılaştırdılar. DNA profili tutunca kurbanın adını da kesinleştirdiler. Kenyalı göçmen Farah Svaleh Noor. Adamın başına bu evde bir şeylerin geldiği muhakkaktı. Linda'nın itirafından sonra anne Kathleen İskoçya'dan kaçtı ve ancak 3 hafta sonra İngiltere'de yakalandı. Kız kardeşe sarktı, sonu geldi. 20 Mart 2005 bir tatil günüydü. Linda Charlotte, anne Kathleen ve annenin sevgilisi Farah Svaleh Noor birlikte Dublin'in merkezine indiler, satın aldıkları bir şişe vodkayla Coca-Cola'yı karıştırarak bir yandan içip bir yandan arka sokaklarda gezindiler. Akşama doğru bir yandan yollarda gezindiler, bir yandan içtiler. Kadınlar ara sıra bir ekstazi tableti yutmaktaydı. Güneş batıp da eve döndüklerinde Kathleen, o saate kadar kullanmamakta direndiği için tepesini attıran sevgilisinin içki bardağına gizlice birkaç ezik ekstazi tableti attı. Böylelikle herkesi aynı kafaya getirmeyi umdu. Linda ve Noor iki kişilik kanepede oturmakta. Charlotte da kanepenin kolçağına ilişmişti ki Noor, Linda'nın göğüslerine dokunmaya, kulağına aşk sözcükleri fısıldamaya başladı. Kız kalkıp gitmek istediğinde beline sarılıp engellemeye çalıştı. Bu durumu gören anne Kathleen sinirlendi ve adama küfür etmeye başladı. Bir ara kendini kaybetti ve ''Onu benim için öldürün'' diye haykırmaya başladı. Charlotte eline geçirdiği bir maket bıçağıyla adamın üzerine çullandı. Adam bıçak boğazına saplandığı anda yere düştü. Adamı bıçaklamayı sürdürürken bu kez Linda bulduğu çekiçle adamın başına defalarca vurdu. Anneleri olan biteni sadece seyrediyordu. Banyodaki kanlı saatler. İki kız kardeş adamın cansız bedenini banyoya sürüklediler. Başını, kollarını, penisini bir mutfak bıçağı ve çekiç kullanarak ayırdılar. Kan akışını engellemek üzere bacaklarını havlulara sardılar. Parçalama işi saatlerce sürdü. Daha sonra beden parçalarını plastik torbalara doldurdular. Azar azar bir spor çantası içinde, üstelik otobüse binerek birkaç kez su kanalına gittiler. Kimliğinin anlaşılamaması için başını suya atmamaya karar verdiler. Spor çantasındaki başla birlikte bir alışveriş merkezinden geçip Timon Parkı'na geldiler. Charlotte'ın bıçakla kazdığı çukura gömüp eve döndüler. Kathleen bıçakla çekici yakınlardaki bir köprüden aşağıya attı. 10 gün kadar sonra Linda parka döndü, kafatasını bulunduğu yerden çıkardı. Çekiçle parçaladıktan sonra kent dışındaki bir tarlaya götürüp gömdü. Kız kardeşler medyada her zaman Amerikalı pop grubuna atfen, makas kızlar olarak anıldı. Kusursuz cinayet olmaz deyip duruyorum. Adamı soyarak parçalasalardı, üzerindeki tişörtü TV ekranlarından görüp tanıyan Somalili ortaya çıkmayacak ve muhtemelen Kenyalı Noor'un katilini bulmak çok daha uzun bir zaman alacaktı. 2006 Ekim'inde Charlotte cinayetten ömür boyu hapse, tahrik indiriminden yararlanan Linda 15 yıla mahkum oldu. 2008 Şubat'ında İrlanda'ya dönen anne, Mayıs 2009'da 5 yıla mahkum oldu. Yıllar önce evi, çocuklardan birkaçını alıp terk eden ve Kenyalı'nın öldürülmesiyle hiçbir bağlantısı kurulmayan baba John Mulhall, kızları Linda ve Charlotte'ın cinayetle suçlandığını öğrendiği gün Phoenix Park'ta kendini astı. Farah Svalenor katledildiğinde 38 yaşındaydı. İrlanda'ya 1996 sonlarında gelmiş, kendini Somalili, Şilila Salim olarak tanıtmış, ailesine Mogadişu'da öldüğünü beyan etmişti. Açılan soruşturmada Kenyalı olmasının yanı sıra ailesinin yaşadığı ortaya çıkınca Adalet Bakanlığı sınır dışı edilmesini istemiş ancak adam İrlanda'da doğan çocukları olduğunu belirterek vatandaşlık başvurusu yapınca isteği kabul edilmişti. Kenyalı'nın sicili pek temiz değildi. Madde kullanma, tehdit, istismar, saldırı, hatta 16 yaşında zeka özürlü Çinli bir kıza, ayrıca başka iki kadına tecavüz etmek gibi suçlardan 8 kez hüküm giymiş ancak hiç hapis yatmamıştı. Sınır dışı edilmemek için kullandığı çocuklar işte bu tecavüzlerin meyvesiydi. Ekstazi ve sekstazi. Farah cinayetinden ders alınacak çok şey var elbette. Kanımca vahşeti değişik noktalarda engellemek mümkündü. Ama en önemlisi kadınların ekstazi kullanması ve annenin sevgilisinin içkisine gizlice ekstazi karıştırması diye düşünüyorum. Bunu yapmasalardı Farah yanında oturan kıza sarkıntılık etmez, şimdi hayatta olur, kadınlar hapse düşmez, acılı baba da intihar etmezdi. Nedenini kısaca özetleyeyim. Ekstazinin etkilerinden biri duygu ve dokunuşlardan normalden daha fazla zevk almaktır. Bu fiziksel duyarlılık seks yapma ihtiyacını artırır. Bu yüzden kimileri ekstaziyi bir afrodizyak, hatta tecavüzü kolaylaştıran bir kimyasal olarak kullanır. Ekstazi, MDMA, bir yandan cinsel arzuyu kamçılar ama cinsel performansı negatif etkiler. Erkekler sertleşme sorunu, kadın ve erkekler orgazma ulaşma güçlüğü yaşarlar. Bu yüzden ekstazi ile Viagra'yı birlikte kullananların sayısı özellikle eşcinseller arasında giderek artıyor. Ayrı ayrı tüketilmelerinden çok daha güçlü bir sonuç alındığından sekstazi adı verilen bu kombinasyon sayesinde ekstazinin cinsel performansı azaltan etkisi ortadan kaldırılıyor. Karışımın pek çok yan etkisi var. En iyi bilineni priapizm yani 4 saate kadar sürebilen ve kalıcı kusurlara yol açan sertleşme. 16. ayrımın sonu. Sayfa 142.